Ayrım 24, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 247. Benim burada yapacak hiçbir işim yoktu. Bu yoldan devam edemezdim. Koridor bir çıkmazla bitiyordu. Ters yüzü döndüm, büyük bir pencereden geçtim. Parkın karanlık gövdelerinin üzerinde şehrin gümüşü aydınlığı yükseliyordu. Yeniden Bragg, buradan yazılı kapının yani Turber'ın çalıştığı odanın önünde durdum. Artık onu hiç görmek istemiyordum. Ona söyleyecek hiçbir şeyim de yoktu. Bunun aksi de var etti. Ne diye gelmiştim sanki? Sonra birden hayretle ziyaretimin sebebi geldi aklıma. Tekrar içeri girip Olaf'ı sormam gerekiyordu ama şimdi değil, şu anda değil. Güçsüz değildim, kendimi çok iyi hissediyordum. Fakat ruhumda pek iyi anlayamadığım bir takım şeyler olup bitiyordu. Merdivene doğru ilerledim. Merdivenin karşısında son kapı bulunuyordu. Şu yabancının ardında kaybolduğu kapı. Geldiğim zaman kanadını araladığım kapının da bu olduğunu anımsadım. Odada hiçbir şey yoktu. Peki öyleyse bu adam ne arıyordu orada? Aslında bir şey aramadığından emindim. Yalnız benden saklanmak istemişti. Uzun bir süre tatlı bir beyaz ışıkla aydınlatılan merdivenin karşısında durup bekledim. Sonra çok yavaşça santim santim geri döndüm. Garip bir kuşku sardı içime. Aslında bir kuşku da değildi bu. Hiçbir şeyden korkmuyordum ki. Uyuşturucu bir iğneden sonraki hal vardı üzerimde. Sakin ama gerilimliydim. İki adım attım, kulak kabartınca kapının öbür tarafından bir ses gelir gibi oldu. Bir soluk, saçmaydı. Şimdi hemen çekip gideceksin buradan diye kendime emrettim ama artık çok geçti. Şu Allah'ın belası kapıya gerektiğinden çok önem vermiştim. Sonunda dayanamayıp açtım ve odanın içine baktım. Boş odanın orta yerinde tavan kemerinin altında Olaf'ı gördüm. Eski giysilerini giymiş, kollarını sıvamıştı. Birbirimize baktık. Benim ağzımı açmaya niyetli olmadığımı görünce önce o hatır sordu. ''Nasılsın Hal?'' Sesi pek emin değildi. Hiçbir şey saklamak istemiyordum. Bu karşılaşma koşulları pek şaşırtmıştı beni. Belki de Turber'ın sözlerinin üzerimde uyandırdığı şaşkınlıktan hemen kurtulamamıştım. Her neyse cevap vermedim. Parkın ve şehrin aynı şekilde görüldüğü pencereye yöneldim. Dönüp kenarına oturdum. Olaf kıpırdamamıştı hiç. Hala odanın ortasında duruyordu. Elinde tuttuğu kitabın arasından bir büyük yaprak kağıt kaydı, yavaşça yere düştü. İkimiz aynı an değildik. Kağıdı ben kaptım ve Turber'ın daha önce bana gösterdiği füze şemasını gördüm üstünde. Desenin üzerine Olaf çeşitli notlar düşmüştü. Demek mesele buymuş diye düşündüm. Hiçbir şey söylemiyordu. Çünkü o gidecekti ve beni bu haberden uzak tutmak istiyordu. Ona yanıldığını, bu keşif gezisine katılmak için hiç de can atmadığımı söylemeliydim. Yıldızlardan gına gelmişti içime. Ayrıca her şeyi Turber'ın ağzından dinleyip öğrenmiştim. O halde benimle vicdanı rahat olarak konuşabilirdi. Elimde desen dikkatli Olaf'ın notlarına bakıyor, füzenin uçuş yeteneği üzerinde düşünüyormuş gibi yapıyordum. Yine de hiçbir şey söylemedim ve kağıdı ona uzattım. O da adeta istemeyerek uzanıp aldı. İkiye kaplayıp yeniden kitabın içine koydu. Bütün bunlar sessiz sedasız olup bitmişti. Kasıtsız bir sessizlik içinde ama belki de bu yüzden aramızda geçen bu sahne simgesel bir anlamla yüklenmişti. Sanki onun da bu geziye katılacağını öğreniyor ve deseni kendisine geri vermekle, içtenlikle olmasa da ama yine de pişmanlık duymadan tasarısını onaylıyordum. Gözlerimle bakışlarını arayınca benden kaçırdı. Alabildiğine şaşkın ve sıkılmış görünüyordu. Her şeyi bildiğim şu anda bile mi? Bu küçük odadaki sessizlik artık dayanılmaz hale geliyordu. Soluklarının biraz hızlandığını fark ettim. Yüzü yorgun, bakışları son görüştüğümüz halinden daha az canlıydı. Bu da çok çalıştığını ve az uyuduğunu gösteriyordu. Ama bilemediğim bir ifade daha vardı yüzünde. İyiyim dedim yavaşça. Ya sen? Bunu söylerken biraz geç kaldığımı fark ettim. Turber'a mı uğradın diye sordu. Evet, Öğrenciler gitmişler, kimseler yok şimdi. Bu nedenle bütün binayı bize verdiler, dedi yapmacık bir heyecanla. Keşif gezisini hazırlamanız için mi diye sorarak bir can simidi attım ona. Hemen sarıldı. Evet hal, sen hiç olmasa bunun nasıl bir iş olduğunu biliyorsun. Şimdilik sadece bir avuç insanız ama harika makinelerimiz var. Şu otomatlar bilirsin ya. İyi iyi. Bu sözlerden sonra yine sessizlik çöktü aramıza ve gariptir sessizlik uzadıkça Olaf'ın kuşkusu görünür şekilde artıyordu. Abartmalı hareketsizliği de, çünkü hala odanın ortasındaki yerinden kıpırdanmamıştı. Yine lambanın altına dikiliydi. Olabileceklerin en kötüsünü bekler gibi. Ben de her şeyi bitirmeye karar verdim. Baksana dedim çok alçak sesle, nasıl düşünebildin bütün bunları? Bilirsin deve kuşu politikası hiçbir zaman iyi sonuç vermez. Eninde sonunda bunu öğreneceğimi bilmiyor muydun? Başını yana devirmiş, sessiz durmakla devam edince sustum. Belli ki ben de abartmıştım olayı. Çünkü aslında onun bir rolü yoktu ve yerinde ben olsaydım aynı şeyi yapardım. Ayrıca ona bir aydır sustuğu için değil de peşimden öyle gelirken saklanmasından dolayı kızıp diş biliyordum. Bunu kendisine söyleyemezdim. Ama saçma ve aptalca bir şeydi yaptığı. Kendisini aptallıkla suçlarken sesimi daha da yükselttim. O zaman bile kendisini haklı çıkarmaya çalışmadı. Olaf kuşkuyla bakıyordu bana. Hal, ama pekala biliyorsun ki ben... Cümlesini bitirmedi. Varlığımın bile ona işkence çektirdiğini hissediyordum. Ama o arkamdan kaçışını yine de affedemiyordum. Tek kelime söylemeden çekip gitmek ise beni buraya kadar sürükleyen kararsızlık kadar budalaca bir şey olacaktı. Ona ne diyeceğimi bilemiyordum artık. Bizi birbirimize bağlayan her şey şimdi bir tabu haline gelmişti. Tam bana baktığı sırada bir bakışını yakaladım. İkimiz de birbirimizden yardım umuyorduk sanki. Pencerenin kenarından inip ayağa kalktım. Olaf, geç oldu, ben gidiyorum. Sakın sanma ki... Sana karşı hiçbir kırgınlığım yok, emin ol. Yine görüşeceğiz. Belki bize de gelirsin. Cümleleri kurmakta güçlük çekiyordum. Yo, hayır, ama hiç olmasa bu gece kal. Kalamam. Biliyorsun, söz verdim şeye. Adını söylemedim, Olaf homurdandı. Haydi bakalım, nasıl istersen seni geçireyim. Odadan birlikte çıktık, sonra merdivenleri indik. Dışarıda karanlık tamamen çökmüştü. Olaf sessiz sedasız yanımda yürüyordu derken birden duruverdi, ben de durdum. Kalsana diye sıkılmış gibi mırıldandı. Yüzünün yerinde sadece aydınlık bir leke görür gibiydim. Oldu dedim beklenmedik bir şekilde ve ters yüzü geri döndü. Bunu beklemiyordu. Belki çeyrek saniye hareketsiz kaldı. Sonra koluma girip beni bir başka yapıya yöneltti. Daha alçak bir binaya. Birkaç lambanın aydınlattığı boş bir salonda yemek yedik. Ayakta büfenin önünde. Bütün bu süre içinde 10 cümleden fazla konuşmadık. Sonra üst kata çıktık. Acaba senin için bir şey yapabilir miyim? Evet dedim, beni yalnız bırak. Kıpırdamadı bile. Suratı birden kızardı. Sonra bu kızarıklık yerini bir solukluğa bıraktı. Derken bir zoraki tebessüm belirdi dudaklarında. Hakareti sineye çekmek ister gibiydi. Çünkü bal gibi hakaretti bu. Bu zoraki ve hüzünlü tebessüm birden içimde bir barajı yıktı. Takındığım o kayıtsızlık maskesini birden atıverdim yüzümden. Tam çıkacağı sırada üzerine atıldım, ellerinden kavrayarak kucakladım, sıkı sıkı sarılıp beni affetmesi için yalvardım. O ise yüzüme bile bakmadan aynı güçle beni yanıtlıyor ve çıkıyordu. Sonbahar gecesi çökmüştü, uyumayı bile göze alamazdım. Yeniden pencereden dışarı eğildim. Yapraksız dalların ışırtısıyla gecenin karanlıkları daha da derinleşiyordu. Birden içimden o karanlığın içinde bulunmak, o kaos içinde kaybolmak isteği geçti. Düşünmeden çıktım odadan, koridor ıssızdı. Ayaklarımın ucuna basa basa merdivene kadar gittim. Hiç kuşkusuz bu da abartma bir önlemdi. Olaf çoktan yatmış olmalıydı. Turbur ise çalışsa bile herhalde başka bir katta bulunuyordu. Merdivenleri koşarak indim. Ayak seslerimi dinleyerek dışarı çıktım ve önüm sıra dosdoğru ilerledim dışarıda. Belirli bir yön seçmemiştim. Yalnız şehrin ışıklarını arkamda bırakarak ilerliyordum. Parkın ağaçlıklı yolları beni çabucak bir çitle belirlenen sınırına ulaştırdı. Çiti aşıp bir ana yola çıktım. Tereddütsüz burada yürümeye başladım. Bir süre sonra durdum. Yolu izlemek istemiyordum. Çünkü dosdoğru bir küçük şehre uzanıyordu, yani insanlara. Ben ise yalnız kalmak istiyordum. Birden Olaf'ın Klavestra'da bana biz gittikten sonra dağlarda inşa edilen yeni bir şehirden, Maleolan'dan bahsettiği aklıma geldi. Döne döne tepelere tırmanan yolda oldukça engebeliydi. Bütün ana yolları gibi aydınlatılmamıştı. Yalnız yüzeyinden fosforumsu bir ışık yayılıyordu. Ama bu da kenardaki çalılıkları bile zor gösterecek kadar zayıf bir aydınlıktı. Ben de yolu terk edip bir çalılığa daldım, sonra da ağaçsız bir tepeye tırmandım. Burada rüzgar alabildiğine özgür esiyordu. Uzakta aşağılarda kıvrıla kıvrıla giden yolun zayıf aydınlığını görür gibi oluyordum. Sonra bu son aydınlık da kayboldu. İkinci bir kez daha durdum. Kör gözlerimle olduğu kadar bütün bedenimle yönümü kestirmeyi denedim. Yüzüm rüzgara dönük, bu bilmediğim yerde yabancı bir gezegendeymişim gibi kendimi bulmaya çalışıyordum. Şehrin yuvalandığı vadilerden en kısasını izleyip yine şehri kuşatan tepelerden birine çıkmayı tasarlıyordum. Ama doğru yönü nasıl bulacaktım? Bu girişimin bana çok umutsuz göründüğü bir anda uzaktan bir hışırtı geldi kulağıma. Yükseklerden gelen ve dalgaların boğuk sesini andıran bir gürültü. Yine de ondan farklı. Bu benim bulunduğum yerden daha yükseklerdeki bir ormandan gelen rüzgarın sesiydi. Hiç tereddütsüz o yöne doğru ilerlemeye başladım. Kurumuş eski otlarla kaplı bir inişli bayır beni dosdoğru ilk ağaçların eteklerine kavuşturdu. Dikenli dalların yüzüme batmaması için ellerim ileri uzanmış, gölgelerinin yanından geçtim. Az sonra iniş daha bir tatlılaştı, ağaçlar seyrekleşti. Yeniden bir yön seçmek zorunda kaldım. Kulağımı olanca dikkatimle karanlıklara dikip rüzgarın bir sonraki ve daha şiddetli esintisini sabırla bekledim. Bir an geldi, etraf titredi. Uzaklardaki yüksekliklerde güçlü, uzun bir ilahi okunuyordu sanki. Hiç kuşkusuz bu gece rüzgar benim müttefikimdi. Bu sefer ters yönden inerek yürümeye devam ettim. Dik inişli yer beni bir karanlık uçurumun sarp dibine ulaştırdı. Tempolu bir gidişle karşı bayırı tırmanmaya başladım. Bir yerlerde akan küçük bir dere bana yol gösteriyordu. Onu hemen görememiştim, zaten kayaların altında cılız cılız akıyordu. Ben yukarılara çıktıkça akan suyun sesi giderek güçleniyordu, sonra birden kayboluverdi. Orman bir kere daha çevremi kuşattı. Yüksek gövdeli ağaçlardan, muhtemelen çamlardan oluşan bir ormandı bu. Bodur ağaçlar hemen hiç yoktu. Zaman zaman zeminde iğne gibi batan kurumuş çam yaprakları ayaklarımın altında bir halı oluşturuyordu. Bu kör uçuşa benzeyen yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü. İnce topraktan çıkan kayalıklara ayağım takılarak giderek daha çok sendelemeye başlamıştım. En çok zirvenin de ağaçla kaplı olması ve burada bir labirente düşmekten korkuyordum. Ama şansım vardı. Ağaçlıksız küçük bir geçidi aşıp giderek keskinleşen bir taşlığa vardım. İyice sarptı burası. Taşlar ayağımın altında kaydığı için ayakta durmak her an biraz daha zorlaşıyordu. Sık sık düşüp kalkarak bir ayağımın üzerinden ötekine sıçrayarak dar bir uçurumun kenarına eriştim. Şimdi zirveye doğru daha hızlı ilerliyordum. Zaman zaman soluklanmak için şöyle bir duruyordum. Ama çevremdeki karanlık öylesine koyuydu ki nerede olduğumu asla anlayamıyordum. Artık ne şehri ne de ışıkları görebiliyordum. Daha önce terk ettiğim aydınlatılmış yoldan da iz yoktu. Uçurum kuru otlarla kaplı bir düzlükte sona eriyordu. Giderek büyüyüp genişleyen yıldızlı gökyüzü bir hayli yukarılara eriştiğimi gösteriyordu. Birkaç yüz adım daha attıktan sonra küçük fidanların arasına ulaştım. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Ciğerlerim yanıyor gibiydi. Buna rağmen yayından çıkmış ok gibi ilerlemeye devam ediyordum. Birden çıplak bir alana ulaştığımda karanlığın orta yerinde rüzgar koptu geldi, üstüme yüklendi. Bir geçidin varlığını hissettiğim bir yerlerde aynı rüzgar ıslıklar çalarak gürlüyordu. Yoluma bazı belirsiz engeller çıkıyordu. Kayalıklar, ayaklarımın altında kayan çakıl alanlar, kaygan inişler. Yürüyüşüm bir aydı zamandır sürdüğü halde hala devam edebilecek kadar yedek bir güç hissediyordum içimde. Sisli alanları çoktan geride bırakmıştım. Ancak bu serin gece ay ışığından yoksundu. Yıldızlar da çok az bir aydınlık veriyordu. Çevremde ve tepemde bir takım beyaz aydınlıklar görmek beni çok şaşırtıyordu. Karanlığın içinde karanlıkları aydınlatmadan tıpkı gündüz ışığı gibi öylece duruyorlardı bunlar. Ayaklarımın altında ilk hışırtılı sesleri işitince karlar üzerinde yürüdüğümü anladım. Kar tabakası inceydi ve sarp yamacı boydan boya kaplıyordu. Kemiklerim donacak gibi olmuştu çünkü çok ince giyimliydim. Fakat rüzgar birden kesildi. Tabanlarımın altında çıtırdayan kar tabakasının sesini daha iyi işitiyordum. Kar kalınlığı artık ayak bileğime kadar varıyordu. Rüzgarın süpürdüğü kara kayaların silüeti taş yığınlarının üzerinde yükseliyordu. Kalbim hızla çarparak durdum ve şehre doğru baktım. Dağın çıkıntısı şehri gözden saklıyor, yalnız şehrin ışıklarının süzülmüş kırmızımtırak aydınlığı dikkati çekiyordu. Şehrin vadideki varlığı bununla anlaşılıyordu. Biraz daha yürüyüp altında rüzgarın savurduğu karlar birikmiş çukur bir kayanın üzerine oturdum. Şimdi şehre ait hiçbir ışık görmüyordum. Önümde karanlığın içinde yakaları karla beyazlaşmış hayaletler gibi dağlar dikiliyordu. Ufkun doğu yanına dikkatle bakınca kül rengi ilk ışığın yıldızları silmeye başladığını gördüm. Bir yeni şafağın belirtisi ve tamamen dipte ikiye ayrılmış dimdik bir doruk belirginleşti. Ve birden hareketsizliğin içinde bir şeyler olup bitmeye başladı. Benim dışımda. Yoksa içimde mi? Şekilsiz bir takım karanlıklar hızla yer değiştiriyor, çılgın gibi sağa sola koşuşuyordu. Kendimi öylesine kaptırmıştım ki bir an için görme duyumu tamamen yitirdiğimi sandım ve yeniden görmeye başlayınca her şeyi çok daha farklı gördüm. Çocukluğumu ben bu vadide geçirmiştim. Karşı yamaçta otların bürüdüğü düzlükte, ahşap ve eski bir barınakta, bulutlar avcısı denen yerde. Bu eski barınaktan şimdi geriye hiç kuşkusuz olsa olsa birkaç temel taşıyla potrellerin tozlarından başka bir şey kalmamıştı. Bu keşfin yarattığı şok bir anda umutsuzca maskelediğim zayıflığımı salıverdi. Elimi uzatıp titreyen parmaklarımdan hiç utanmadan aldığım kar billurlarını dilime dokundurdum. Kar hemen eriyordu dilimde. Susuzluğumu gidermeye yetmemişti. Ama serinliği sakinleştirmişti beni. Oturmaya devam ettim. Kar yiyerek ve hala inanamayarak umduklarımı onaylamak üzere güneşin ilk ışıklarını beklemeye başladım. Şafak sökmeden bir haydi önce belli belirsiz kaybolan yıldızların arasından bir kuş aşağı indi. Kanatlarını büktü, eğri bir kayanın üzerine kondu. Derken bana doğru ilerlemeye başladı. Kuşu korkutmamak için taş kesildi. Çevremde dolanıp uzaklaştı. Tam beni fark bile etmediğini düşüneceğim sırada öbür taraftan çıka geldi. Üzerinde oturduğum kayalığı dolanarak. Bir an birbirimize baktık. Sonra ben alçak sesle konuştum. Sen nereden çıktın peki? Küçücük başını eğiyor, gözlerinin küçük siyah inciden farksız bebekleriyle beni süzüyordu. Sonra birden beni yeterince görüp seyretmiş gibi kanatlarını çırptı ve uçtu. Ben de kayanın katı satına dayanmış diz çökmüş halde ellerim kardan buz kesmiş şafağı bekledim. Bütün o geceyi hızlı ve dehşet dolu kısa parçalar halinde yeniden anımsıyordum. Turber, söyledikleri, Olaf'la aramdaki sessizlik, şehrin panoraması, kırmızı sis ve bu sis içinde çakan şimşekler, ışık uzmeleri, kavurucu hava akımları. Milyonlarca yaratığın soluğu, boşluğa asılı alanlar ve ağaçlı yollar, çanak biçiminde yapılar, bazı düzeylerdeki renkler, dorukta, kuşla tutarsız konuşmam ve oburca kar yiyen ben. Bütün bu imgeler hem gerçek hem de gerçek dışıydı. Her şey bir rüyadaymış gibiydi. Değinmeye cesaret edemediğim bir şeyleri bana hem hatırlatıyor hem de saklıyordu. Çünkü bütün bu süre içinde o zamana kadar kabul edemediğim o şeyi kabul etme cesaretine kavuşmayı deniyordum. Ama bu önceydi, düş de öyle. Şimdi ciddi ve dikkatli, acımasız dağların, uçurumların, dünyaya dönüşümün sessiz birer kanıtı gibi duran ve gecenin içinden tek tek çıkan yıldızların karşısında, gümüşi havanın ortasında günün doğmasını beklerken, ilk defa olarak tek başıma ama dünyanın yabancısı sayılmadan. Dağların doruklarındaki karlar altın sarısı ve gümüşi ışıklarla aydınlandı. Doruk orada, mor gölgelerle dolu vadiye hakim, olanca gücü ve belli olmayan yaşıyla öylece duruyordu. Ve ben, yaşla dolan gözlerimi kırpmadan, ağır ağır yerimden doğrulup kalktım. Kaygan kayalıkların arasından evimin bulunduğu güneye doğru inmeye başladım. Son. Kitabın sonu. 4 Kasım 2020. Sayfa 256.